Ayrım 15.
Sayfa 150. Sevgilerini hangi sözcüklerle dile getireceklerini bilmiyorlardı. Buna duygularını açığa vurmama ilkelerini de ekleyince işleri büsbütün güçleşiyor, sevgilerini açıklamaktan neredeyse çekinir oluyorlardı. Derken Gudla müfrezesi bir çare düşündü. Alexey Maksimovic'e yazdıkları bir mektupta ayak ölçülerini bildirmesini istediler ondan. Gorki'ye bir çift çizme yapacaklardı. Birinci müfreze Gorki'nin bu isteklerini geri çevirmeyeceğine inanıyordu. Çünkü çizme her zaman için işe yarayan bir şeydi. Bizim dükkana çok kişi çizme ısmarlamazdı. Biri bir çizme siparişi verse bile onu yapmak bizim için çok zahmetli olurdu. Uygun ya da dayanıklı malzemeyi sağlamak için dükkan dükkan dolaşmak gerekirdi. Öte yanda köseleyi ve astarı da dışarıdan alır, bir yığın harcama yapardık. Bu durumda çizmenin astarı yüzünden pahalıya çıkardı. Çizme yapmak herkesin harcı değildi. Çizme dediğin hem ayağa vurmayacak hem de görünümü güzel olacaktı. Bu nedenlerle Gorki kendisine bir çizme gönderilmesinden hoşlanacaktı kuşkusuz. Üstelik sıradan bir İtalyan ayakkabıcısı yerine topluluk üyelerinin yaptığı çizmeleri giymekten gurur duyacaktı. Bu alanda usta sayılan ve kasabada çalışan bir ayakkabıcı tanışımız bir çuval tahıl öğüttürmeye topluluğa geldiğinde bu konudaki görüşünü söyledi. Çocuklar yanılmıyordu ona göre. İtalyanlarla Fransızlar bizim gibi uzun çizme giymezler. Dolayısıyla onları yapmayı da bilmezler. Ama siz Gorki'ye nasıl bir çizme yapmayı düşünüyorsunuz? Acaba ne tür çizmeden hoşlanıyor? Tek parça mı yoksa tozluklu mu? Sonra burnu nasıl olacak? Topukları ne kadar olacak? Yumuşak mı olacak? Bazıları ayakkabı burnu sert olmasını ister. Sonra ne tür deri kullanılacak? Keçi derisi kullanırsanız burunlarına buzağı derisi koyacaksınız. Sonra bir de uzunluk sorunu var. Bu meseleyi pek karmaşık bulan Gud bana danıştı. Diyelim çizmeleri yaptık. Bir şeye benzemedi. Ne olacak? Sonra ne tür çizme yapacağız? Rugan mı, deri mi? Rugan isteyecek olsa nereden bulacağız? Kim bulacak? Kalina Ivanoviç bulur belki ama ne diyor? Siz kim oluyorsunuz be asalaklar diyor. Gorki'ye çizme yapacak adam mıymışız? Gorki çizmelerini İtalya'da kralın ayakkabıcısına yaptırır diyor. Kalina Ivanoviç böyle söylediğini yatsımıyordu. Yalan mı? Gud AŞ diye bir şey var mı? Yok, doğru düz çizme yapamazsınız siz. O bir çift çorabın üzerine giyilecek ve de nasır yapmayacak bir çizme ister. Sizin yaptığınız iş neye benziyor baksanıza. İnsan ayağına 3 kat çul sarsa gene acıtıyor sizin çizmeler asalaklar. Gorki'nin ayağında nasır çıkarmadığınız kalmıştı zaten. Onu da yapın tamam olsun. Gud kara kara düşünmeye başladı. Yanıt gelene dek tasadan mum gibi eridi çocukcağız. Bir ay sonra Gorki'den mektup geldi. Çizmeye gereksinmem yok diye yazıyordu. Hemen hemen bütün vaktim kırlarda geçiyor. Çizme giyilmese de olur buralarda. Kalina Ivanoviç piposunu yaktı. Başını gururla havaya dikti. Çok akıllı bir adammış doğrusu. Senin çizmeleri giymektense yalın ayak dolaşmayı yeğliyor. Silente bile senin çizmeleri giydiği gün dünyaya geldiğine pişman oluyor. Haberin var mı? Silente acıya alışıktır üstelik. Gud bir göz kırptı ve onu şöyle yanıtladı. Eh tabii, ayakkabıcı burada. Müşteri ta İtalya'da olursa iyi bir çizme yapılmaz ki zaten. Zararı yok. Kalina Ivanoviç, gün ola harman ola. Eğer bir gün buraya gelirse ona bir çizme yaparız ki sen bile şaşarsın. Güz günlerini güzel güzel doldurdu. Halk Eğitim Bakanlığı denetimcilerinden Lyubov Savelyevna Jurinskaya'nın gelişi anlatmaya değer bir olaydı. Ta Harkov'dan kalkmış topluluğu görmeye gelmişti. Tüm denetimcileri olduğu gibi onu da avlanmaya alışmış bir kurdun önlemli duygularıyla karşıladım. Al yanaklı, neşeli yüzlü Maria Kondratyevna ile birlikte gelmişti. Sizi bu yabanılla tanıştırmama izin verin dedi Maria Kondratyevna. İlginç biri olacağını sanıyordum ben. Meğer düpedüz bir azizmiş bu gördüğünüz adam. Onunla ne yapacağımı bilemiyorum. Düşündükçe vicdanım işkence içinde kıvranıyor. Jurinskaya Bokova'nın omuzlarını tuttu. Hadi sen işine bak. Gevezelikten olmadan da tanışırız biz dedi. Maria Kondratyevna tatlı tatlı gülümsedi. Yanaklarındaki gamzeleri oynatarak sevinerek giderim dedi. Saçmalıklarından hoşlanacak adam çok bana döndü. Çocukların nerede dedi ırmakta mı? Bu sırada Şelaputin'in ırmak kıyısından yükselen soprano sesi duyuldu. Maria Kondratyevna, Maria Kondratyevna, buraya gelin. Çok güzel bir kızak var burada. Maria Kondratyevna hemen koşar adım yürümeye başladı. Bir yandan da ikimize de yer var mı diye sesleniyordu. Var var, Kolya da geliyor. Ama siz eteklik giymişsiniz, düşerseniz garip olur. Maria Kondratyevna şöyle bir döndü, Jurinskaya'ya baktı ve boş ver, usturuplu düşmesini bilirim diye yanıtladı onu. Kolomağa inen buzlu yamaca doğru hızlandı. Onu sevgili gözlerle izleyen Jurinskaya, garip yaratık dedi. Babasının evindeymiş gibi rahat ediyor burada. İşin kötüsü fazla gürültü yaptığı için ceza vereceğim ona yakında dedim. Bana görevlerimi anımsattınız. Buraya sizinle disiplin konusunda konuşmaya geldim. Yani ceza verdiğinizi yatsımıyorsunuz. Burada başka uygulamalar da yapılıyormuş. Örneğin tutuklamalar. Çocuklara açlık cezasına çarptırdığınız, yalnız ekmekle su verdiğiniz de doğru mu? Juriskaya uzun boylu, geniş alınlı, iri gözlü, cap canlı bakışları olan bir kadındı. Nedense onun karşısında resmiyeti bırakabileceğimi düşündüm. Kimseyi aç bırakıp ekmek su perhizine sokmuyorum. Ama bazen yemek vermediğim oluyor. Çalışma cezası da veriyorum. Tutukluyorum da ama kilit vurmuyorum üzerlerine elbet. Çalışma odamda duruyorlar. Duyduklarınız yalan değil. Ama bakın bu söylediklerinizin hepsi yasak. Yasalarla belirlenmiş bir yasak yok. Yazıcıların yazdığını benim de okuduğum yok. Yani eğit bilim üzerine yazılmış kitapları okumuyorsunuz ha? Şaka ediyorsunuz. 3 yıl önce bıraktım okumayı. Aa, ayıp. Bundan utanmalısınız. Hiçbir şey okumuyor musunuz yani? Çok okuyorum ve hiçbir şeyden utanmıyorum. Bunu unutmayın. Eğit bilim konusunda kitap okuyanlara ise çok acıyorum. Sizin yolunuzu değiştirmem gerek. Gerçekten. Yapacağım da. Yeni eğit bilimi uygulamak zorundayız. Konuşmayı kesmek istiyordum. Bu yüzden Libov Savelyevna'ya şöyle dedim. Bana bakın. Sizinle tartışacak değilim. Burada, bu toplulukta gerçek eğit bilimin uygulandığına yürekten inanıyorum ben. Hatta bizim eğitimimizin gerçek bir eğitim olduğunu rahatça söyleyebilirim size. İnsanın fikri ya da deneyle ya da ciddi bir araştırma bir konu üzerinde çalışmakla değişebilir. Bu konularda karara varmak için karşılıklı konuşmak yeterli değildir. Burada uzun süre kalacak mısınız? 2 gün. Çok güzel. Bilgi edinmek için dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Dilediğiniz yere girin çıkın, dolaşın, çocuklarla konuşun. Onlarla birlikte yemek yiyin, dinlenin, çalışın. Bunlardan dilediğiniz sonuçları çıkarın. Dilerseniz beni görevimden de alabilirsiniz. Çıkardığınız sonuçları ve kararlarınızı bir bir yazabilir, raporlar düzenleyebilir, bana dilediğiniz yöntemi uygulamamı buyurabilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Ama ben yine de gerekli gördüğüm şeyleri gerekli gördüğüm biçimde yapmaya ve bunu elimden geldiğince iyi yapmaya çalışacağım. Ceza vermeden nasıl eğitim yapılır bilmiyorum. Bu sanatı daha öğrenmedim. Lyubov Savelyevna 2 gün değil 4 gün kaldı bizimle. Bu süre içinde onunla hiç görüşmedim desem yalan olmaz. Çocuklar ondan şöyle söz ediyorlardı. Çetin Ceviz neyi nasıl yapacağını biliyor. Onun topluluktaki konukluğu sürerken bir gün Vetkovski bana geldi. Topluluktan ayrılıyorum Anton Semyonovich dedi. Nereye gideceksin? Bir yer bulacağım elbet. Burası sıkıcı olmaya başladı. İşçi üniversitesine girmeyeceğim. Marangoz olmak da istemiyorum. Şöyle yollara düşüp dünyayı görmek istiyorum. Sonra ne olacak? Hele bir yola çıkalım da görürüz. Siz bana çıkış kağıtlarımı verin. Pekala. Akşama komutanlar kurulunu toplarız. Gitmene izin verip vermemek kurula kalmış bir şey. Komutanlar kurulunda Vetkovski düşmansı bir tavır takındı. Yalnızca resmi yanıtlarla yetinmeye kalktı. Buradan hoşlanmıyorum. Zorla tutacak değilsiniz herhalde. Dilediğim yere giderim. Ne yapacağım yalnız beni ilgilendirir. Belki de hırsızlığa başlarım. Bu sözler üzerine Kudlati'nin tepesi attı. Yani ne yapacağın bizi ilgilendirmez mi demek istiyorsun? Çalacaksın ve bu bizi ilgilendirmeyecek ha? Şimdi kalksam böyle konuştuğun için çeneni bir güzel okşasam yine bizi ilgilendirmez mi diyeceksin? Lyubov Savelyevna'nın yüzü sapsarı kesildi. Konuşacakmış gibi yaptı ama ağzını açmasına fırsat kalmadan öfkeden köpürmüş olan çocuklar Vetkovski'yi söz bombardımanına tuttular. Volokov Kostya'nın karşısına dikildi. Seni bir hastaneye yatırmak gerek. Hastasın sen. Çıkış kağıtlarını vermiş. Vay canına be. Bize gerçeği söylesene. Belki bir iş buldun ha? Gut hepsinden çok öfkelenmişti. Bahçemizde duvarımız, kapımızda kilidimiz var mı? Hayır yok. Madem ki sen bu denli insanlıktan çıktın, çeker gidersin. Yolun açık olsun. Çapkına eğer takıp peşinden geleceğimizi mi sanıyorsun? Sana yalvaracak değiliz. Nereye istersen git. Buraya niye geldin ki zaten? Lopot oturumu kapattı. Tamam, yeter. Herkes görüşünü açıkça belirtti sayılır. Kostya, sana çıkış kağıdı vermeyeceğiz. Kostya başını öne düşürdü. Kağıt maat istemiyorum, diye mırıldandı. Kağıtsız giderim. Bana yol harçlığı olarak 10 ruble verin. Verecek miyiz, diye sordu Lopot. Kimse de çıt yok. Jurinska'ya salt kulak kesildi. Hatta gözlerini kapatıp başını kanepenin arkalığına yasladı. Koval söz aldı. Bu konuyu gençlik koluna da getirdi. Onu komsomoldan çıkardık. Ama kanımca 10 rubleyi vermemiz gerekir. Doğru, dedi biri. 10 rubleyi çok görmeyelim ona. Cüzdanımı çıkardım. Ben 20 ruble vereceğim, dedim. Bir makbuz yazın. Kostya büyük bir sessizlik içinde makbuzu yazdı. Parayı cebine koydu, şapkasını giydi. Hoşça kalın yoldaşlar. Kimse yanıtlamadı onu. Derken Lopot yerinden fırladı. Tam kapıdan çıkmak üzereyken arkasından seslendi. Hey, bana bak. 20 ruble suyunu çekince dönüp gelebilirsin. Utanma, olur mu? Çalışır ödersin aldığını. Komutanlar suratları birer karış asık halde dağıldılar. Lyubov Savelyevna kendine geldi. Ne korkunç bir şey, dedi. Biri ona iki çift söz etmeliydi. Sonra biraz düşündü, şunları ekledi. Ama sizin şu komutanlar kurulu ne korkunç bir güçmüş böyle. Yaman çocuklar doğrusu. Ertesi sabah yolcuydu. Anton kızağı getirdi. İçinde kirli samanlar, kağıt parçaları vardı. Lyubov Savelyevna kızağa oturdu hemen. Ben Anton'a döndüm. Bu ne pislik böyle, dedim. Vakit olmadı, diye mırıldandı Anton ve kızardı. Kasabadan dönünceye dek tutuklusun. Git kendini hapset. Tamam, dedi Anton ve kızaktan bir iki adım uzaklaştı. Sizin odanızda mı? Evet. Anton ayaklarını süreye süreye büroma doğru yürüdü. Öyle katı davrandığım için gücenmiş bir hali vardı. Biz çektik gittik. Lyubov Savelyevna istasyona yaklaşıncaya dek o konuyla ilgili bir şey sormadı. Neden öyle katı davrandınız, dedi sonunda. Öyle eşsiz bir topluluğunuz var ki, bir mucize gibi. Düpedüz hayran kaldım. Ama bir şey soracağım. Şimdi o çocuk, Anton yani, şu anda tutuklu mu? Şaşırmış gözlerimi Jurinska'ya çevirdim. Anton çok onurlu bir insandır, dedim. Elbette tutukludur şu anda. Ama genel olarak bir hayvan sürüsünden farksız bu topluluk. Aa, öyle demeyin, Kostya öyle yaptı diye. Mutlaka döner o da. Harikulade bir topluluk. Çocuklarınız eşsiz birer insan. Kostya ise hepsinden tatlı bir çocuk. Göğüs geçirdim. Hiçbir yanıt vermedim. Aşk belası. 1925 yılına girdik. Üzücü olaylarla başladı bu yıl. Komutanlar kurulunda Oprişko evlenmek istediğini açıkladı. Topluluk ona Olga Voronova'ya verdiği çeyiz kadar iyi bir çeyiz vermezse Lukashenko ona Marusya'yı vermeyecekmiş. Böyle bir çeyizin verilmesi halinde Lukashenko Oprişko'yu kendi evine alacakmış, birlikte çiftçilik yapacaklarmış. Oprişko komutanlar kurulunda Lukashenko'nun mirasçısıymış gibi konuşuyor, çok önemli bir adam pozları takınıyordu. Komutanlar soruna nasıl yaklaşılacağını bilmediklerinden bir süre sustular. Sonunda Lopot elinde tuttuğu kalemin ucundan doğru Oprişko'ya bakarak sakin sakin konuştu. Söyle bakalım Dimitro, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Lukashenko'ya gidersen köylülerden biri mi olacaksın yani? Oprişko başını çevirip omzunun üzerinden Lopot'a baktı. Alaylı alaylı gülümsedi. Hadi öyle diyelim, köylü olacağım. Sen nasıl diyorsun peki? Vakti gelince görürüz. Anlaşıldı, dedi Lopot. Evet, kim konuşmak istiyor? 6. müfrezenin komutanı Volokov söz aldı. Çocuklar kendi yaşamlarını düşünmek zorundadırlar elbet. Kimse ölünceye dek bu toplulukta kalmayacak. Elle tutulur birer mesleği de yok herkesin. 6., 4. ya da 9. müfrezedekiler paçayı kurtardılar sayılır. Marangoz, demirci ya da değirmenci olabilirler. Ama tarlalarda çalışan müfrezelerde görev alanlar hiçbir meslek edinmiyorlar. Bu durumda Oprişko köylü olmak istiyorsa buna bir diyeceğimiz yoktur. Ama bu işte bir iş var gibi geliyor bana. Sen gençlik kolu üyesisin değil mi? Üyesiysem ne olmuş? Bana öyle geliyor ki bu konuyu önce gençlik kolunda ele almak iyi olacak, diye sürdürdü konuşmasını Volokov. Komsomollar bu işi nasıl değerlendirdiğini bize bildirsinler. Gençlik kolu bu konuda belli bir görüşe sahiptir, dedi Koval. Gorki topluluğu kulakları beslemek için kurulmadı. Lukashenko bir kulaktır. Neden ona kulak diyorsun, diye karşı çıktı Oprişko. Evinin damında saç çekili olan herkes kulak mı yani? İki tane de atı var, değil mi? Evet, var. Bir tane de ırgat besliyor. Hayır, ırgat mırgat yok onda. Sergey ne peki? Halk Eğitim Bakanlığı Sergey'i çocuk yuvasından evlatlık olarak göndermiş ona. Ha Hasan Kel, ha Kel Hasan, dedi Koval. Eğitim Bakanlığından gelsin gelmesin bir şey değişmez. Önünde sonunda ırgatlık ediyor mu etmiyor mu, sen ona bak. E adama vermişler, ne yapsın? Vermişlermiş. Dürüst bir insan olsaydı almazdı. Konunun böyle karşılanacağını ummayan Oprişko duyulur duyulmaz bir sesle şöyle dedi. Neden bana böyle yapıyorsunuz? Olga'ya neler? Koval'in yanıtı hazırdı. Olga'nın durumu çok daha başkaydı. Her şeyden önce bizden biriyle evlendi o. Şimdi Pavel'le birlikte çalışıyorlar. Verdiğimiz çeyiz herkesin işine yarayacak. İkincisi, Olga bir topluluk üyesi olarak da senden çok daha başkaydı. Ve üçüncü olarak, kulakları beslemek işimize gelmiyor. Ben şimdi ne yapacağım peki? Ne istersen onu yap. Yok, böyle olmaz, diye araya girdi Stupitsin. Birbirlerine aşıksalar bırakın evlensinler. Lukashenko'nun evine gitmek yerine Olga'lara katılırsa Dimitri'ye de bir çeyiz verebiliriz. Olga onları çekip çevirir. Marusya'nın babası kızı bırakmaz. O zaman Marusya kaçsın. Kaçamaz. Demek seni yeterince sevmiyor. Önünde sonunda o da bir kulak elbet. Beni sevip sevmediği sizi ne ilgilendirir? Öyle bir ilgilendirir ki. Seninle çıkarı için evleniyor o çünkü. Sevseydi, sevmediğini nereden biliyorsunuz? Babasına karşı gelemez. Gelemez ha? Öyleyse komutanlar kurulu o kızı niye düşünecekmiş, dedi oradan Kudlati. Sen bir kulakla birlik olmak istiyorsun. Lukashenko da evine zengin bir damat girsin istiyor. Bundan bize ne? Oturumu kapayalım. Lapot'un ağzı kulaklarına varıyordu. Marusya'nın sevgisinin yetersizliği nedeniyle oturum kapanmıştır. Oprişko nereden geldiğini şaşırmıştı. Fırtına bulutu gibi dolaşıyordu toplulukta. Küçüklere bağırıp çağırıyor, önüne gelene çatıyordu. Ertesi gün sarhoş olmuş, yatakhanede olay çıkarmış. Komutanlar kurulu Oprişko'yu sarhoşluktan yargılamak üzere toplandı. Herkesin suratı bir karıştı. Oprişko da suratını sarkıtmış, duvara yaslanmıştı. Komutansın tamam ama burada özel bir suçlama nedeniyle bulunuyorsun, dedi Lapot. Ortada durmalısın. Gelenek buydu. Sanık odanın ortasında dururdu. Oprişko ters bakışlarını kurul başkanının yüzünde dolaştırdı ve şöyle mırıldandı. Bir şey çalmış değilim. Ortada durmayacağım. Lapot hiç istifini bozmadan biz durdurmasını biliriz ama, dedi. Oprişko kurula şöyle bir baktı. Dediklerinin dedik olacağını anladı. Yaslanmakta olduğu duvardan koptu. Odanın ortasına geldi. Pekala, madem öyle... ''Hazır olduracaksın.'' diye buyurdu Lapot. Oprişko omuz silkti. Alaylı bir gülüş güldü. Ama yine de ellerini iki yanına sarkıttı ve doğruldu. ''Şimdi anlat bakalım, sarhoş olmaya ve yatakhaneyi birbirine katmaya nasıl cesaret edersin sen? Bir gençlik kolu üyesi, bir komutan ve bir topluluk üyesi olarak bunu nasıl yaparsın, anlat.'' Oprişko iki yüzlü bir çocuktu. İşine geldiği zaman kabadayı kesilir, ortalığı birbirine katardı. Ama aslında son derece önlemli, kurnaz bir diplomattı. Çocuklar onu iyi tanırdı. Şu andaki tavrı da bu yüzden kimseyi şaşırtmamıştı. Daha önce Vetkovski'nin yürüttüğü göreve daha yeni atanan 7. müfreze komutanı Jorka Volkov, Oprişko'ya doğru elini salladı. İşte yine başladı. Birdenbire melek kesildi şimdi. Bugün kuzu, yarın gene kabadayılık taslar. Sus, bırak konuşsun, diye bağırdı Osatçı. Ne söylememi istiyorsunuz? Yanlış bir iş yaptım, daha ne söyleyebilirim? Yok, buna nasıl cesaret ettiğini anlat bize. Oprişko gözlerine dokunaklı bir hava verdi. Zavallı pozlarında ellerini iki yana açtı. Burada cesaret edecek ne var? Üzüntüden içtim. İnsan sarhoş olunca ne yaptığını bilmiyor ki. Ha, demek bilmiyor, dedi Anton. Bilmiyorsan öğrenirsin. Bilgisiz kalacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Atın bunu topluluktan, olsun bitsin. Sarhoş olanı kapı dışarı etmek gerek. Kimsenin de gözünün yaşına bakmak yok. Georgievski'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Ama perişan olacak, dedi. Sokaklarda sürtecek. sürtsün. Osatçı Oprişko'nun masum yüzüne alaylı alaylı baktı. Çocukcağız üzüntüden içmiş, duymadınız mı? Dedi. Neden öyle üstüne çullanıyorsunuz? Çocuğun derdi kendine yetiyor. Siz de kalkmış komutanlar kuruluyla uğraştırıyorsunuz zavallıyı. Lukashenko da o eli boş gelmesini istemiyor, dedi Taratnes. Bize ne? Diye bağırdı Anton. Lukashenko istemezse bir başka kulak bulur Oprişko kendine, zor mu? Georgievski kararsız görünüyordu. Bence atmak doğru olmaz, dedi. Ne de olsa eski bir topluluk üyesi. Evet, suç işledi ama kendini yenileyebilir. Hem unutmamalıyız ki Marusya ile ikisi birbirlerini seviyorlar. Onlara şöyle ya da böyle bir yardımda bulunmak gerek. Ne yani? Bir sokak serserisinden mi söz ediyorsun, diye sordu Lapot şaşkın bir tavırla. Yenilenmek de ne demekmiş? Bu adam bugüne bugün bir topluluk üyesi. Schneider söz aldı. Schneider 8. müfrezenin yeni komutanıydı. Bu kahramanlıklar müfrezesinde Karabanov'un yerini almıştı. 8. müfrezede Fedorenko ve Korito gibi güçlü ve değerli kişiler vardı. Karabanov'un yönetimi altında büyük bir uyum içinde çalışıyor, birbirlerinin eksikliklerini, yetersizliklerini kapatarak büyük başarılar gösteriyorlardı. Karabanov onları birer sapan taşı gibi yerli yerine yerleştirmesini, en olanaksız görülen işlerin bile üstesinden gelmelerini sağlamasını, en güç işler karşısında bir kazak azmi ve inadı yeşertmesini ve elbet bu arada topluluğun onur bayrağını yükseklerde dalgalandırmasını çok iyi becerirdi. Başlangıçta Schneider başkanlığa pek yakışmamış gibi göründü. Ufak tefek, çelimsiz bir çocuktu. Saçı başı darmadağınıktı. Osatçı olayından beri toplulukta bulunan Yahudi düşmanlığı yılanı başını kaldırmamıştı ama Schneider'le herkes uzun süre alay etti. Rusça sözcükleri bazen bir garip söylüyor, tümceleri çocuklara gülünç geliyordu. Tarla işlerinde de pek becerikli değildi. Ama zaman geçtikçe 8. müfrezede yeni ilişkiler yeşerdi. Tutumlar değişti. Artık herkes seviyordu Schneider'i. Karabanov'un kahraman arkadaşları şimdi onunla gurur duyuyorlardı. Schneider çok zeki bir çocuk olduğunu, duygulu, neşeli bir yürek taşıdığını gösterdi kısa zamanda. En içinden çıkılmaz durumlarda, en çözümsüz olaylar karşısında, iri siyah gözlerinden müfrezeye yayılan ışık, çözümü bir anda yakalayıverir, ağzından en yerinde kararlar dökülürdü. Toplulukta kaldığı süre içinde boyu 5 santim bile büyümedi belki ama güçlü kuvvetli bir delikanlı haline geldi.